家に行く。
Dinleyicilerimiz, bugün 8 Nisan 2020 Çarşamba, Türkiye'de saatler 9.04'ü gösterirken yeni güne başlıyoruz. Yapımcılarımız Özlem Öztaş, Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım, teknik yönetmenimiz Özkan Özenkoç ve mikrofonda ben İpek Önder. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de yaklaşık bir saat boyunca yurtta ve dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarını hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. E-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenigun.tsr. Twitter adresimiz tsryenigun. Yeni güne gazete manşetleriyle başlayacağız. Hemen ardından Ankara gündemine ilişkin gelişmeleri TRT muhabiri bizlere aktaracak. Ve A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu telefon hattımızdaki bir diğer konuğumuz olacak ve gazetelerde öne çıkan konu başlıklarını kendisiyle konuşacağız. Son bölümde de Orsam Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri bizlere değerlendirecek. Değerli dinleyicilerimiz, hemen gazete başlıklarına geçelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Avrupa'dan en az iki kat iyiyiz. Sağlık Bakanı Koca virüsle mücadeleyi anlattı. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü ülkelerdeniz. AB ülkelerinden en az iki kat fazla solunum cihazımız var. Hastalığın seyrinde en dikkat çeken noktalardan biri solunum yetmezliği. Bu hastalara erken tedavi uyguluyoruz. Son günlerde virüsün akciğere geçmesini engellemede ilerleme sağladık. Şu anda yoğun bakımlarda doluluk oranımız %62-63'ü geçmedi. Yatak doluluk oranımız ise %50'yi geçmedi. Tedavi için gerekli ilaçtan 1 milyon kutu getirtip kullanmaya başladık. Artış hızı düşüyor, ölüm vakalarının artış hızı düşmeye başladı. Hastaneye yatışların önemli oranda artış hızı azaldı. Hastaların yoğun bakımda yatışları ve entübe hasta sayısı da giderek düşüyor, diyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir diğer haber başlığı da şöyle: dijital yöntemle hasta takibi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra evde izole edilmesi gereken hastaların dijital yöntemle takip edilebileceğini açıkladı. Aplikasyonu indiren hastada hareketlilik görülürse gerekli uyarılar yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşı rahatlatacak yeni ekonomik destek paketini açıkladı. Dar gelirli 2.1 milyon aileye sağlanan 1000 liralık nakdi yardım, 2.3 milyon aileye daha sağlanacak. İş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza maaş desteği başlatacağız. Temel ihtiyaç desteğine 3.7 milyon kişi başvurdu. Ödemeler bu hafta başlayacak. Ve biraz da dünyadan koronavirüs haberlerini sizlerle paylaşalım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumu kritik. ABD'de koronavirüs en çok siyahları vuruyor. 81.507 ölüm, 301.471 kişi de iyileşti. Almanya'daki Türk terziler maske dikiyor. Sabah gazetesinin hemen ardından Yeni Şafak gazetesiyle gazete turumuza devam ediyoruz. Dünyada bir örneği yok başlığı göze çarpıyor. ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde insanlar maske, dezenfektan, eldiven ve gıda ürünlerine ulaşmazken Türkiye sosyal devlet farkını ortaya koyuyor. 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı'nın ücretsiz dağıttığı kolonya ve maske içinde mesai yaptı. Polis, bekçi, belediye ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları içerisinde 200 mililitre kolonya ve 5 adet maske bulunan paketleri adreslere teslim etti. Görevliler ellerinde eldiven, ağızlarında maskelerle vatandaşların kapılarını "Cumhurbaşkanımızın size selamı var" diyerek çaldı. Sadece İstanbul'da 1 milyon 200 bin haneye gidildi, diyor. İstikrar paketi kalkan oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınının ekonomi etkisini azaltmak için devreye sokulan istikrar paketi tüm kesimleri kucakladı. Teşvik ve destekler esnaftan işverene, çalışandan emekliye, tüm kesimlere ilaç oldu. Vergide ertelemeden kredi ötemelerine, kısa çalışma ödeneğinden emeklilere yönelik pek çok adım hayata geçirildi diyor. Bankalar esnafa kredi vermiyor. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kredi garanti fonunda yapılan artışa rağmen birçok bankanın limit bitti gerekçesiyle kredi vermeyi reddettiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bankaları bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil, hepimiz aynı gemideyiz, reel sektör olmazsa bankacılık kesimi de olmaz diye uyardı diyor. Yeni Şafak'ta devam edelim. Hapisten eve özel otobüs. 90 bin kişinin tahliyesi bekleniyor. Mecliste görüşülmeye başlanan infaz paketiyle tahliye olması beklenen 90 bin kişi koronavirüs nedeniyle kaymakamlıklarla valiliklerden seyahat belgeleri çıkarılacak. Anlaşılan otobüs işletmeleriyle bu kişiler şehirlerine götürülecek. Sokağa çıkma yasağı kapsamına girenler evlerine bırakılacak diyor. Almanya'da maskeler Türk terzilerden. Almanya'da Türk terziler kumaştan maske üreterek müşterilerine sunuyor. Ve Yeni Şafak'tan paylaşacağımız son haber de şöyle. Evsizler için misafirhane, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evsiz kimseler için kişilerin kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirileceğini açıkladı. Hit Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında Çiğdem Yılmaz'ın özel bir haberi var. Aymazlığın böylesi, Sağlık Bakanı Koca'nın İstanbul'da virüsü bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor tespiti. Bağcılar'da bir apartmanda hastaya geçmiş olsun ziyaretleriyle gerçek oldu. Cumhurbaşkanından Sağlık Bakanı'na, bilim kurulu üyelerinden medyaya, Türkiye'de haftalardır sosyal mesafe ve kişisel karantina çağrıları yapılıyor. Buna rağmen İstanbul'daki bir vaka sorumsuzluk sorununu aşmakta hala yetersiz olduğumuzu gösterdi. Bağcılar'da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahim Aras, şiddetli öksürük ve yüksek ateşle rahatsızlandı. Yetkililerin böyle durumlarda kişisel izolasyon yapması çağrılarına rağmen 17 kişinin yaşadığı aile apartmanında oturan tüm akrabaları virüs olasılığını hesaba katmadan Aras'a geçmiş olsun ziyaretine gitti. İlk muayenesinde soğuk algınlığı teşhisi konan Aras'a şikayetinin sürmesi üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Ama artık geç kalınmıştı. Aras ve onu ziyaret edenlerden 7 kişi de artık pozitifti diyor. Evet, o apartmanda yine Milliyet'in ilk sayfasında yer bulmuş. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın destek paketi açıklamalarına yer vermiş. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 2.1 milyon dar gelirli aileye biner TL'lik nakdi yardımın yapıldığını hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şimdi 2.3 milyon aileye daha bu yardımı yapacağız. Böylece toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız, dedi. Salgın sonrası talimat. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlardan salgın sonrası için detaylı hazırlık yapmalarını istedi. Salgına en hazırlıklı yakalanan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Erdoğan, salgın bittiğinde şimdi nasıl çalışma yapacağız sorusunu sormadan hazır olmalıyız, her alanda stratejiler belirlenmeli, dedi. Wuhan'da karantina bitti. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde 76 gün sonra karantina kaldırıldı. Ülkede dün ilk kez korona nedeniyle herhangi bir ölüm yaşanmadı. Öte yandan salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı Johnson'ın oksijen desteği aldığı açıklandı. Vakalar adım adım izlenecek. 76 kayıp daha. Sağlık Bakanı Koca salgında dün 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirterek toplam can kaybının 725'e çıktığını söyledi. 3892 kişiye daha tanı konulduğunu ve vaka sayısının 34109'a çıktığını hatırlatan Koca, izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle izleyeceğiz. Ayrıca toplum bilimleri kurulu oluşturduk, dedi. Hastanelere ilk kazma İstanbul'da yapılacak iki yeni salgın hastanesinden Sancaktepe'de çalışmalar başladı. İş makineleri ve kamyonlar hastane yapılacak alanda gün boyu hafriyat çalışmalarını sürdürdü. İkinci hastanenin yapılacağı Atatürk Havalimanı içerisindeki terminallerde park halindeki uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü diyor. Milliyet gazetesinin hemen ardından Hürriyet gazetesine göz atalım. İki yakanın güzel insanları dünya virüsle meşgulken Ege'nin bir yakasından diğerine uzanan sımsıcak bir öykü yaşanıyor. Yunanistan'da bir gencin kemik iliği Türkiye'den bir gence nakledilecek. Bu güzel gelişmeyi dünyaya Yunanistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüs biriminin sözcüsü Çiğodras duyurdu. Çiğodras, Kuzey Yunanistan'dan Savas'a, Girit'ten Andreas'a teşekkür ederim. Bu iki genç bu ortamda ilik bağışı yaptılar. Üstelik biri Türkiye'de ihtiyacı olan bir gencin iliğiyle uyuyor dedi. Çiğodras bu olayı ortak düşmana karşı halkların dayanışması diye yorumladı. Açıklama sonrası Hürriyet Yunanistan Organ Nakli Kurumu ile temasa geçti ve Hanya'da yaşayan Andreas'ın iliğinin Adana Devlet Hastanesi'nde nakil bekleyen Kuzey adlı gençle uyuştuğu bilgisine ulaştı. İlik nakli 22-24 Nisan arasında yapılacak. Güzel bir haber paylaşmış Hürriyet gazetesi. Bu iki gencin öyküsü aslında çok önemli bir insanlık dersi de veriyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de hummalı çalışma hastaneler için Jet Start, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı Yeşilköy ve Sancaktepe'ye inşa edilecek iki hastane için çalışmalar başladı. Ve Meral Akşener'den bir haber var. Evindeki yardımcısı koronavirüse yakalanan Meral Akşener yaşadıklarını şöyle anlattı. İlk aklıma gelen ailem oldu. Eğer bir bulaş olduysa oğlum, eşim, onları düşündüm. Testler yapıldı, sonuç geldi, rahatladık. İkinci bir teste şimdilik ihtiyaç duyulmayacak gibi diyor. Hastaları telefonla dijital takip, Sağlık Bakanı Koca hasta olan kişilerin hareketliliğini takip edebilecekleri bir telefon uygulamasının devreye gireceğini açıkladı. Ve bugün başlıklarına bakacağımız son gazete Akşam. Hastaları cepten takip başlığını kullanmış Akşam gazetesi. Teknolojik olarak takip imkanı sağlayan programı cep telefonuna indirmek COVID-19 hastaları için zorunlu olacak. İhlal durumunda polis devreye girecek. Bir alkışta onları, Türkiye'nin yarısı eve kapandı ancak emniyet, jandarma ve PTT çalışanları 7/24 görevi başında artık halkın maaş ve alışverişine de koşuyor. Aynı gemideyiz, şirket seçmeyin. TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bazı bankaların şirketlerin kredi taleplerine limit kalmadı diye geri çevirmelerine yönelik açıklamalarına yer vermiş. Haberin detaylarını diğer gazetelerde sizlere aktarmıştık değerli dinleyicilerimiz. Genel kurulda maskeli görüşme. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü birleşiminde Başkan Vekili Gök, Başkanlık Divanı üyeleri ve tüm milletvekilleri maske taktı. Vekillerin arasında da birer koltuk boş bırakıldı diyor. Değerli dinleyicilerimiz, gazete başlıklarına baktık. Pek çok gazete başlığını sizler için aktardık. Birazdan telefon hattımızdaki konuğumuz TRT muhabiri Cuma Yavuz bizlerle olacak ve Ankara gündemine ilişkin son gelişmeleri aktaracak. Günaydın Cuma Yavuz.
Ankara'da gündemde neler?
Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, yayınlar.
Buyurunuz, hemen size soralım. Ankara gündemine ilişkin notlarınız neler? Gelişmeleri aktarır mısınız?
Evet, gündemde şüphesiz koronavirüsle mücadele başlığı yer alıyor. Türkiye'den yabancı ülkelere yardım malzemesi gönderildi bu sabah itibariyle. Etimeskut askeri havaalanında kargo uçağıyla Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya yardım malzemesi gönderildi. Hatırlanacağı üzere daha önce aralarında İtalya ve İspanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerine yardım malzemesi gönderilmişti. Daha önce Çin'e yardım malzemesi, tıbbi malzeme gönderilmişti. Bu kez de Makedonya, Karadağ'ın aralarında bulunduğu ülkelere de yardım malzemesi Türkiye gönderdi. Yine dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verileri açıklamıştı. İşte bu veriler biz yine bunlarla ilgili haberler yapıyor olacağız. Acaba ne durumda, bu veriler bize ne anlatıyor şeklinde. Yine bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TRT Haber'e konuk olacak saat 11'de. TRT Haber yayınında kışlada alınan önlemlere ilişkin detayları açıklayacak. Zira Mehmetçiğin sağlığının korunması için de, koronavirüs bulaşmaması için de bazı tedbirler alınıyor. Yine koronavirüs ile polen alerjisi arasında nasıl bir fark var? Bunlar birbirine bazı benzerlikler gösterse de nasıl ayırt edilebilir şeklinde bir haberimiz de var. Uzaktan eğitime 2 hafta geride kaldı. Uzaktan eğitimde veliler neye dikkat etmeli? Öğrenciler nasıl bir yol izlemeli? Bu konuyla ilgili de gündem başlıklarımız yer alıyor. Cep telefonları hayatımızın önemli bir parçası, ancak mikropların, virüslerin, bakterilerin bulaştırılması açısından da ciddi bir risk oluşturuyor. İşte bu cep telefonlarımız nasıl temizlenmeli bu süreçte? Nelere dikkat edilmeli? Bazı bilim kurulu üyeleri bunun evden çıkmak zorunda olanların streç filmine sarması gerektiğini söylüyor. Yine telefonun sağlıklı kullanılması için de dezenfektanların üzerine doğrudan dökülmemesi uyarısı da yapılıyor. Zira ekran, hoparlör ve kameranın bozulabileceği uyarıları yapılıyor. Yine marketten alınan gıdaların temizliği önemli. Bu konuyla ilgili bir başlığımız var. Video konferans uygulamalarıyla iş yerinde uzaktan bağlanıp evler ofis haline getirilmiş durumda. Ancak bazı siber tehditleri de altındayız. İşte bu siber tehditlerden nasıl korunabiliriz şeklinde haber başlıklarımızda olacak diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. TRT muhabiri Cuma Yavuz bizlerle birlikteydi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu telefon hattımızdı. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın İpek Hanım, iyi yayınlar.
Efendim, aslında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler üzerine yoğunlaşan bir gündemi takip etmeye çalışıyoruz bu aralar. Koronavirüs salgını ile ilgili bir değerlendirme yaparak başlayalım dilerseniz. Dün de bilim kurulunun toplantısı vardı ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları oldu. Salgınla mücadelede izlenen yolu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen sözü size bırakalım.
Evet, dün de Sağlık Bakanı gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Oldukça sağlıklı, daha doğrusu sağlığa ilişkin kademe kademe birçok uygulamanın hayata geçirildiğini görüyoruz. Yeni bir kurul oluşturuldu bu arada. Sosyal boyutuyla takip edecek, gelişmeleri sosyal boyutuyla takip edecek, daha çok ekonomik boyutuyla takip edecek bir kurul daha oluşturuldu. Onun ötesinde bir miktar bizi sevindirecek bir açıklama da yaptı. Gelişmelerin, yani test sayısı arttıkça vaka sayısının buna paralel artmadığı yönünde bir açıklama da yaptı. Bu da bir miktar bizi sevindiren bir açıklamaydı. Yani Türkiye zaten dünyadan daha olumlu bir yol izliyor. Bakılan istatistiklere göre, daha doğrusu vaka sayısına göre Almanya en iyi durumda görünüyor. Onun arkasından Türkiye geliyor. Niye? Çünkü Türkiye çok erken önlemlerini aldı. Hatırlayacaksınız, daha Türkiye'de vaka sayısı yokken çevremizdeki bütün ülkelerde vakalar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve sürekli Sağlık Bakanı'na soruyorduk, Türkiye'de var mı, Türkiye'ye gelecek mi diye. O da biz önlemlerimizi alıyoruz, henüz vaka yok Türkiye'de ve gelirse de bütün önlemlerimizi aldık diyordu ve gelmeyecek diye bir şey yok diyordu. Sürekli bu açıklamaları yapıyordu. Ve bu alınan önlemlerin meyvesini alıyoruz şu anda. Erken zamanda önlem almamızın meyvelerini alıyoruz şu anda. Bu arada tabii cepten takip sistemi de devreye sokuldu. Hastaların, bazı hastalar, hafif seyreden hastalar evde gönderiliyorlar. Vakalar eve gönderiyorlar. Evde takip ediliyorlardı. Şimdi bu uygulamayla telefonlarına indirilen bu uygulamayla daha iyi bir takip sistemi gündeme gelmiş oldu. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü bazı vakalar ciddiye almayabiliyorlar bu durumu ve evden çıkma, kendini izole etmeme gibi bir yolu seçebiliyorlar. İşte bunun da önüne geçme açısından oldukça önemli bir önlem olarak görüyorum ben de bunu.
Evet, bugün Milliyet Gazetesi'nde de bir haber vardı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. 16 kişiye bulaştırmış bir hasta, aynı apartmanda yaşayan bir aile apartmanıymış ve hasta ziyaretine gittiklerinde de pek çok kişi virüse yakalanmış ne yazık ki. Böyle olaylar da halen yaşanıyor ne yazık ki.
Evet, hala olayın ciddiyetinin farkına varmayanlar var. Aslında bunların sayısı da az değil, öyle görüyorum ben. Tabii sıkılmadan, bıkmadan uyarılar yapılmaya devam edecek. Yani aynı apartmanda evet, yani koronavirüsü olmuş bir insana geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak gerçekten bunca uyarıya rağmen bunların hala gerçekleşiyor olması bazen hayret verici olarak da değerlendirilebiliyor ama bıkmadan, usanmadan bu uyarıları yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunların tabii sayısı giderek azalacak. Kuşkusuz, hatta azalıyor. Bir takım yasaklar, getirilen yasaklarla ve sürekli her yerde yapılan uyarılarla bunların sayısı daha da azalacak diye düşünüyorum ben. Ve bu bulaşıcılık böylece önemli oranda geçilmiş olacak.
Evet. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi artık genç yaşlardaki hastaların da vefatlarına tanık olunduğunu da açıklamıştı dün Sağlık Bakanı Sayın Koca. Yaşın da bir güvence olmadığı da ortaya çıkmış bir durumda.
Evet.
Evet, o yüzden...
Kesinlikle. Yani genç yaşta da ölümler olabiliyor ki bunları gördük. Kimsenin güvencesi yok. Yani ne yaş sınırı var, ne zenginlik, fakirlik gibi bir değerlendirmesi var. Virüs herkesi bulabiliyor. Herkes bu hastalığa, bu virüse yakalanabiliyor. Herkese bulaşabiliyor. O nedenle herkesin dikkatli olması gerekiyor. Yani ne genç, ne yaşlı, ne zengin, ne fakir, hiçbir şey dinlemiyor virüs daha doğrusu.
Evet, aslında şöyle bir durum da var değil mi? Sağlıkta görünen, belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığını da unutmamamız gerekiyor. O yüzden de maske kullanmamız lazım.
Maske kalabalık ortamlarda, daha doğrusu market alışverişlerinde, pazarda maske takılması zorunlu hale geldi ama bence bu bir süre sonra, yani sokağa çıkan her insanın maske takması zorunlu hale gelecek. Zaten şöyle bir şey de var, takmayanları uyardıklarını görüyorum ben sürekli insanların. Neden maskeniz yok şeklinde sokakta da işe gitmek zorunda olan insanlar çıktıklarında dışarıya maskelilerin çoğunlukta olduğunu görüyorum ve takmayanların da uyarıldığını görüyorum. Zaten toplu taşıma araçlarında, işte az önce de söyledim, pazarda, çarşıda kalabalık insanların olabileceği ortamlarda maske takıldığını görüyoruz. Artık önemli oranda, hatta %99 oranında görüyoruz. Ama o %1'i de insanların uyardığını da görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme, iyi bir gelişme diye düşünüyorum ben.
Evet, biraz da isterseniz dünyadan söz edelim. İngiltere Başbakanı, evet, Boris Johnson'ın durumunun kritik olduğuna dair haberler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok siyahları vuruyormuş virüs. Buna dair gelişmeleri nasıl yorumlamak istersiniz?
Evet, dünyada gerçekten hayret verici şeyler yaşanıyor. Şaşkınlıkla izliyoruz bazı gelişmeleri. İngiltere'de İngiltere Başbakanı Johnson'ın yoğun bakıma alınması... Başta biliyorsunuz sürü bulaşıcılığını gündeme getirmişti İngiltere, ancak sonra bundan vazgeçti. Ve birçok ülkede hiçbir önlem alınmadığını ve hazırlıksız yakalandıklarını görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ni hayretler içinde izliyoruz. Hani o gözümüzde büyüttüğümüz koca koca Amerika Birleşik Devletleri'nin bir anlamda yani çöküş yaşadığını görüyoruz. İnsanlar haberler geliyor ve sokaklarda cesetler olduğu söyleniyor. Çünkü bir taraftan da cenazelerin gömüleceği yer sorunu yaşanıyor mesela Amerika'da. Birçok ülkede yaşanıyor daha doğrusu bu. Yani sağlık sistemlerinin çok güçlü olduğunu düşündüğümüz, sağlık altyapılarının çok güçlü olduğunu düşündüğümüz birçok ülkenin neler yaşadığını görüyoruz ve gerçekten gözümüzde büyüttüğümüz ülkeler olmadığını görüyoruz şimdi. İnsanlarına yardımcı olamıyorlar ve İtalya'da, İspanya'da sağlık sisteminin gerçekten çöktüğünü görüyoruz. Sayı o kadar fazla ki zaten yetişmek de çok fazla mümkün değil bu sayıya. Yani yoğun bakım ünitelerinin çok gelişmiş olması gerekiyor. Hazırlıksız yakalandıklarını görüyoruz. Birbirinin maskesine el koyan ülkeler görüyoruz. Gerçekten hayret verici. Bu kriz anlarında, koronavirüs krizi yaşanırken dünyada pek çok ülkenin nasıl insanlıktan çıktığını da görüyoruz bir taraftan. Gerçekten gözümüzde az önce de söyledim, büyüttüğümüz koca koca bu ülkelerin neler yaşadığını, işte bu koronavirüs krizi günlerinde neler nasıl olumsuzluklar yaşadığını ciddi olarak görüyoruz. Neymiş diyoruz, yani neymiş işte o demokrasinin beşiği olarak nitelendirdiğimiz ülkeler bu kriz anlarında yani ne demokrasi ne başka bir şey ne de insanlık, bunlardan mahrum kaldıklarını görüyoruz insanların, o ülkelerde yaşayan insanların.
Evet, orta ve uzun vadede aslında COVID-19 salgını sonrası etkilerini daha çok konuşacağız gibi görünüyor değil mi? Avrupa Birliği'nin geleceği de herhalde önümüzdeki aylarda çok konuşulacak konular arasında yer alacak. İtalya ve İspanya'nın durumu ortada. AB kurumları da çok koordineli bir şekilde hareket etmediklerine şahit oluyoruz. Gerekli destek sağlanmadı bu iki ülkeye.
Evet, yani Avrupa Birliği diye bir şey kalmadı zaten. O net olarak görünüyor. Yani bu COVID-19 krizinden sonra da ben Avrupa Birliği'nin devam edebileceğine kesinlikle inanmıyorum. Birbirlerine yardımcı olmadılar. Yani İspanya'ya destek işte Çin'den gidiyor, Rusya'dan gidiyor. Yani birbirlerine kesinlikle destek olmadıkları çok ortada. Avrupa Birliği, yani birliklerin hepsinin işte Şengay olayı da, bunun da sorgulandığını düşünüyorum bugünlerde. Yani Avrupa Birliği, işte Türkiye'nin de yıllarca girmeye çalıştığı ve işte kapılarda bekletildiği Avrupa Birliği'nin artık bu noktadan sonra böyle bir birliğin olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ülkeler kendi başlarına kaldılar bu süreçte ve yardım alamadılar. Yani düşünün, Türkiye İspanya'ya, İtalya'ya tıbbi malzeme gönderiyor. Ama Avrupa ülkelerinin bu birlik üyesi ülkelerin birbirlerine kesinlikle sırt çevirdiklerini şahit olduk bu süreçte. Dedim ya, yani işte demokrasinin beşiği olan, insanlıktan söz eden, her fırsatta başka ülkeleri eleştiren bu ülkelerin sınıfta kaldıklarını görüyoruz bu süreçte.
Evet, isterseniz son bölümde de biraz ekonomiden söz edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi destek paketini açıkladı. Buna dair neler aktarmak istersiniz?
Evet, kademe kademe bu destek paketi açıklanmaya devam ediyor. Eksik görülen yerin tamamlanmasına gayret ediliyor. Şöyle ki, daha önce sosyal yardım alanlara biner lira bir katkı sağlanması sağlanacağı söylenmişti ki bu sağlanmaya başladı zaten. Bunun ötesinde bir de ücretsiz izne ayrılanlar var ki ne kadar kötü bir şey olduğunu biz maaşlı çalışanlar biliriz. Yani bir anda maaş diye bir şey yok ve nasıl geçinecek bu insanlar? İşte bu kesimlere yönelik de şimdi biner liralık bu yardım paketi gündeme geldi, devreye sokuldu daha doğrusu. yaklaşık 2.3 milyon kişiye de biner liralık bu desteğin sağlanacağı açıklandı. Tabii kademe kademe diyorum, bir anda hani büyük bir paket açıklanması söz konusu olmuyor ama eksik görülen yerler tamamlanmaya çalışılıyor. Ve bunların da devam edeceğini düşünüyorum ben. Esnafa yönelik, ekonomiye yönelik başka tedbirlerinde yine önümüzdeki günlerde devreye sokulacağını düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomik alanda, tıp alanında ne kadar ileride olduğunu gerçekten gösterdi diğer ülkelere göre. Sağlık sisteminde sağlık altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gördük bu süreçte. Önce şunu da söylemek istiyorum. Sağlık turizmi için şehir hastaneleri devreye sokulmuştu. Yani 2019'un ilk 6 ayında şöyle bir rakam var. Yaklaşık 400 bin kişi yurt dışından Türkiye'de sağlık hizmeti almak için gelmişti. İşte bu krizi atlattıktan sonra, dünya atlattıktan sonra Türkiye'nin bu sağlık altyapısının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı bu süreçte. Bu sağlık turizminin daha da gelişeceğine inanıyorum ben. Türkiye için önemli bir kapı açacağını da düşünüyorum. Ekonomik anlamda tedbirler devreye sokulmaya devam edecek. Yani bununla kalmayacak. Son olarak ücretsiz izin ayrılanlara bu tedbirler devreye sokuldu. Biner liralık yardım devreye sokuldu ama burada kalmayacak. İhtiyaç sahiplerine ulaşılmaya çalışılacak. Yeni yeni paketler açıklanmaya devam edecek diyelim Çek Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katkılarınız için sağ olun. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Efendim Türkiye'de saatler 9.37'ye doğru ilerliyor ve Yeni Gün'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazete başlıklarıyla devam edelim. Milliyet gazetesiyle sizlere aktaracağımız haberlerden bir diğeri de ekonomiye dair. Ekonomiye koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 2.1 milyon dar gelirli aileye biner TL'lik nakdi yardım yapıldığını hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şimdi de 2.3 milyon aileye daha bu yardım yapacağız. Böylece toplamda 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız dedi. Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlara da maaş desteğini başlatacağız. 55 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman sağlandı, 30 binden fazla esnafımıza da 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı ifadelerini kullandı, diyor Milliyet gazetesinde. Ki haber detayları bu şekilde. Ürün dolu, takip sıkı. Tahıl, bakliyat, sebze, meyve, et, market, manav, pazar tezgahları dolu. Tarımsal üretimde aksama yok. Üreticiden sofraya yaş, sebze ve meyve zincirinde bu dönemde sıkı denetimler yapılıyor. Yetkililer tüketicileri yapay kıtlık ve fiyat artışlarıyla karşılaştığında şikayet etmeye çağırıyor, diyor. Evet, kısa çalışma hakkında, ödeneği hakkında da köşe yazısı var Cem Kılıç'ın, ana sayfaya taşınmış. O haberi de sizlerle paylaşalım kısaca. Zor dönemlerde işverenler ya işçilerini ücretsiz izne çıkarır ya da iş sözleşmesini sona erdirir. Kısa çalışma uygulaması ise işçilerin işi ve ücretinin kısmen korunmasını sağlar. Kısa çalışma işveren lehine bir uygulamadır, diyor.
yaklaşmıyor. Ağızdan alınan bir şey mide bağırsak sistemiyle alındığı takdirde bulaşmıyor. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmediğiniz sürece infekte olmazsınız.
Aslında bu konuyu konuda yanlış bir düşüncemiz var. Sanki gençler bundan etkilenmiyormuş gibi bir algı var. Ama bu virüsün hani genel elimizdeki çalışmalara baktığımız zaman ortalama yaş ortalaması, görülme yaş ortalaması 55. Ve gençten yaşlıya pek çok kişi bu hastalığa yakalanabiliyor.
Tütün kullanımı maalesef kronik akciğer hastalığı olanlarda hastalığa yakalandıklarında çok daha ağır seyrediyor. Ama bir tütün ürünü var ki o da nargile. Virüsün bulaşmasını da çok kolaylaştırıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, Yeni Gün'ün bugünlükte sonuna geldik. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım ve Özlem Öztaş'tı. Teknik yönetmenimiz Özkan Öztenkoç ve mikrofonda ben İpek Önder. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni Gün.